أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kehf suresiyle birlikteliğimiz bugün de sürsün inşallah. Fakat her günümüze bir sure, her günümüze biraz ayet düşsün. Arada bir bazen bir Kur'an'la beraberlik yerine, Kur'an'ı her zaman bizimle beraber kılacak bir hayatın insanı olalım. Halk arasında sanki biraz da hakaret için söylenilen bir sözü herhalde duydunuz. Kitapsız dedi mi birisi diğerine, sanki yapacağı en büyük hakareti ortaya koymuş olur. Çünkü karşıdaki kitapsızlığı kabul eder mi hiç? Ama kitapla ilgisiz, onu her zaman yaşar zaten herkes, olmaz ki. Günümüz kitapsız geçmemeli, biz kitapsız değiliz de. Ama günümüz de kitapsız olmamalı. Öyle olunca bugün kitapsız olmamak, bugünümüzün kitapsız olmaması adına Kehf suresiyle yine beraberiz. Onun dediklerini dinleyeceğiz. Onunla birlikte yaşayacağız. Şu kısa dönemde ondan aldığımız mesajı bir günlük, bir haftalık, bir ömürlük kural kabul edecek, uygulamaya çalışacağız. Aklımız onunla, fikrimiz onunla olacak. Onun dediğini o dedi diye, onun dediğini o öyle dedi diye uygulayacağız. Yap demişse yaparak, yapma demişse kaçınarak. Ne demiştik en son 29. ayette? Hak Allah'ındır. Allah'tan gelendir. Allah'ın bildirdiğidir. Allah'tan gelenden başka hak mı var ki? Peygamber böyle söyleyecekti. Biz de onun dediğini söylüyoruz. O dedi diye. Artık hak, hakikat, tek Rab ve ilah olarak Allah'ım ve ben onun kulu kölesi olarak kendim ortada hakikat olarak varken dahası ne? Kim isterse iman edecek, kim isterse küfür edecek. Bundan ötesi yok. Peki küfreden etsin de, ama başına gelenlere Allah Rahman olduğu için şimdiden, başına gelecekleri şimdiden haber veriyor. Biz bu ben istemiyorum, imanı gündemde tutmayacağım, inanç iddiam yoktur, ben Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğini, ben de ona kul köle olacakmışım, bu gerçekmiş, bunu gündemden kaldırıyorum. Evet, işin aslı öyledir de desem, iç dünyamda bunu eylem olarak ortaya koymuyorum diyenler var ya, o zalimler, onlara Allah öyle bir korkunç ateş hazırlamış ki, alevleri çepeçevre kuşatmış onları. Yardım isteyecekler. Feryat ve figan, ne yapacaklarını şaşırmışlar. Kurtuluş ümidi arayacaklar. Yandılar, yanıyorlar, ateşin içindeler, alevlerle kuşatılmışlar. Su verilecek tabii onlara ama erimiş madenler gibi, Allah korusun. Yüzü dağlayacak, kavuracak, sanki derileri ortadan kaldıracak, bir kemik kalacak belki yüzde. Bir başka ayetten yararlanarak öyle demek durumundayız. Bi'se şerab, ne kötü bir içecek. İçilir mi bu? Ama canı isterse, irade yok ki artık. Dünyadaydı o. Helalinden ye demişti Allah. Yapaydı. Helalinden iç demişti. Öyle etseydi. Şöyle bir hayat yaşa. Kulluğunu bana yap. Benim hak oluşumu, Rab olarak, ilah olarak hakikatin ta kendisinin benden oluşunu anla. Böylece hareket et. Sen de hak bir kul ol demişti Allah. Yapmamışsa, şimdi artık itiraza etkisi yok. Vesaet murtafaka. Onun bulunduğu yer, durumu, hali ve ahvali ne kadar kötü. İki sonra ayette de müminler için cennette ve hasunet murtafaka denilecek. Tam tersine. Yani biri cehennem manzarası, cehennem oturağı, cehennemde kurulmuş, oturmuş, çevreyi seyredecek, rahat edecek cehennemde. O düşünülmez zaten. Diğeri de cennette. Oradaki oturması, oradaki karargahı, oradaki bulunuşu, oradaki durumu elbette birbirinin tam tersini. Ya da ikisi tam farklı birbirinden. İnnellezine amenu, iman edenler. İman, Allah'ın güvencesinde olanlar. İman, Allah'la kendilerini garantilemek isteyenler. Allah'a inançla kendilerini garantilemek isteyenler. İman, Allah'ın kabul et dediklerine evet diyenler, reddet dediklerine karşı geliyorum diyenler, innellezine amenu, şu inanç iddiasında olanlar, inanıyorum diyenler, iman ehli olanlar, amenu yapanlar var ya, eğer bir de ve amilus salihat etmişlerse, inancın gereğini yerine getirmişlerse, salih amellerde bulunmuşlarsa, inna la nudî'u ecra men ahsen amela, mümkün mü? Allah güzel amel işleyenlerin, hoş harekette bulunanların, inancın gereği bir eylemin insanı olanların ecrini, mükafatını zayi eder mi, ortadan kaldırır mı hiç? Bu surenin başında Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde ne var ne yok hepsini neden yarattığını şöyle haber verdiğini öğrenmiştik. İnna cealna ma alel ardı zineten leha لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Biz yeryüzünde, yerin üstünde süs olarak kendisi adına ne var ne yoksa ne yaratmışsak hepsini acaba hanginiz ahsenu amela yapacak onu deneyelim, imtihan edelim, açığa çıkaralım, bildirelim diye yarattık demişti. Hatta aynı kelimeyi Mülk suresinde de ölüm ve hayatın yaratılışı sebebi olarak anlatmıştı Allah. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا denilmişti. Yani Allah hayatı yaratmış, ölümü yaratmıştır. Can vermiş, can alacağını haber vermiştir. Bütün bu sistemin de bizim acaba hangimizin daha güzel amel işleyeceğini ortaya çıkarmak, bunu bizim de insanların da fark etmesini sanki sağlamak içindi. Bir imtihan atmosferi, bir imtihan ortamıydı bu. Bu 30. ayette aynı kelimeyi tekrar görüyoruz. İnna la nudî'u ecra men ahsene amele. Amelin en güzelini kim yapıyor? Onun ecrini biz zayi eder miyiz? Biz kaybeder miyiz? Biz boşa götürür müyüz? Olsun yaparsa yapsın der, ilgisiz davranır mıyız? Karşılıksız bırakır mıyız hiç diyor Allah. Demek ki İnsanlar eğer amenu yapar, arkasından da amilus salihat eylerlerse, bugün kullandığımız Türkçeyle ifade etmeye çalışalım. Yine aynı kelimeleri söyleyeceğiz ama belki biraz değiştirmeye gayret edeceğiz. Eğer insanlar iman ederlerse, Allah'ın istediği gibi bir inanç dünyası geliştirirler, yerleştirirler, böyle bir dünya kurar onun insanı olurlarsa, Kur'an ve sünnetle istenen, Kur'an ve sünnetle ortaya konulan inanç dünyasının eri olurlarsa, Allah'a inanırlar, Rab ve İlah olarak kendisinin tanıttığı gibi Kur'an ve sünnette tanıtılan bir Allah'ı kabul ederler ve bu Allah'ın meleklerinin de olduğuna, peygamberler gönderdiğine, kitaplar indirdiğine, bu kitaplardaki mesajlar doğrultusunda peygamberleri örnek alarak bir hayatı istediğine, böyle bir hayatın yaşanıp yaşanmadığı konusunda yarın ahirette hesaba çekileceğine, gereği gibi amel eden, hareket edenlerin cennete, geri kalanların cehenneme gideceğine, Allah'ın hayata hakim olduğuna, her şeyin bilicisi, her şeyin yaratıcısı, her şeyin güç yetiricisi olarak sadece ve sadece Allah'ın var bulunduğuna ve onun takdir yetkisine inanırlarsa, amenu yaparlarsa, bir de bu imanın gereği neyse onu yerine getirirlerse, o zaman onlara cennet vardır ve Allah onların mükafatını boşa götürmeyecektir. Biraz tekrar tekrar aynı konunun başka veçhelerini söylemeye çalışıyoruz. Ama en güzelini bilemiyorum. Nasıl ifade etsem diye çalışmak zorundayım diye böyle oluyor. Şöyle ifade edeyim. Kur'an'da anlatılan kelimeler Arapça olarak bir mana ve muhteva canlandırıyor kafamızda. Bunun şimdiki hayattaki insanların kafasında aynen canlanabilmesi, o konuda öncelikli bilinmesi gereken diğer ayet ve hadislerin de anlaşılmasına bağlı olunca, yani kafa yapısının, fikir yapısının, düşünce sisteminin de bu işe baştan hazır olması gerçeğine bağlı olunca, ancak becerebiliyoruz. Bir başka açıdan tekrar edelim. İnnellezine amenu iman iddiasında olanlar, inananlar, ama neye inanacak insanlar? Herhalde iki kere ikinin dört olduğuna iman olmadığını baştan hepiniz kavradınız. Yok, ben bugün eve gitmek zorunda olduğuma inanıyorum. O da ayrı bir iman. Burada anlatılanın o olduğunu zannetmiyorum. Eğer buradan kaynaklanıyorsa binde bir, on binde bir bir bölümüdür sadece. Peki ya neye iman? Bugüne kadar öğrendiklerimden kaynaklanarak söylüyorum. Değilse bu budur demeye elbette cesaretimiz olmayacak ama galiba Allah'ın hayata karışma yetkisine iman. Allah hayata karışır. Hayatıma karışmaya tek yetkili Allah'tır. Allah ne dediyse dinlenmesi gereken bir makamdadır. Etkinlik ve egemenlik sahibidir. İşte Allah'ın böylece ilah olduğuna, hayata karışmaya tek yetkili olduğuna inanırsa, hayatımın programını yapmak konusunda başka yetkili yoktur diye Rab olarak da Allah'a inanırsa kişiye ve bu inancının gereği hayatıma karışır dedi ya Allah, işte hayatım onun karışmasının gereği yerine getiriyorum der de ameller, eylemler ortaya koyar. Yani salih amel diyoruz onlara, bunu yaparsa o zaman cennet vardır ve ameli boşa gitmeyecektir. Demek ki bir insan benim bedeni hayatıma, vücudumla yapacağım her şeyime, elimi kaldırıp indirmeme, boynumu başımı sağa sola döndürmeme, belimi büküp doğrultmama, yere kapaklanıp oturmama, işimi yapmama, sözümü söylememe, gözümü kullanmama, kulağımı kullanmama, hülasa beden olarak ve de bireysel planda kendi öz hayatımın baştan sona hepsine Allah karışır der ve iman ederse Allah'ı ilah bilir. Bir de mali hayatına ve sosyal program olarak birileriyle münasebetine bunların nasıl değerlendirilip nasıl ayarlanacağını Allah karışır diye inanırsa, bu inancının gereğini de yerine getirdi mi ona salih amel diyoruz. Kur'an amelleri ikiye ayırır. Bir ameli salih, bir de ameli gayri salih. Bu tabiri Kur'an bize öğretiyor. Bakın Hud suresine. Nuh aleyhisselamla ilgili bir bölüm anlatılırken Hazreti Nuh'a haber verilir önce. İnananları koy gemiye, hayvanlardan da birer çift, hadi bakalım. Tufandan sonra onlar kurtulur. Oğullarından biri de helak olanlar arasındadır. Ve Allah'tan, ya Rab, benim oğlumdu. Oğlum kayboldu, oğlum gitti, oğlum yok oldu. Yani sen onu bana bağışlamayacak mıydın? Ne oldu o, ne hal, ne amelde oldu, ne yapsam şimdi diye soru verince, Cenab-ı Hak ona cevap olarak diyor ki, اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ O senin ehlinden değil, evet ehlini bağışlayacaktım, ama o senin ehlinden değil, çünkü o ameli gayrı salihtir. Yani inancın gereği olmayan ya da küfrün gereği, şirkin gereği, isyanın gereği olan bir hayatın insanıdır. Onun için o senin ehlinden değildir demişti. Demek ki iki tür insan, iki tür hayat, iki tür amel, iki tür eylem vardır. Biri inancın gereği, imanın gereği, İslam'ın gereği, Müslümanlığın gereği, Kur'an ve sünnetin gereği olarak yapılan amel, böyle bir hayat. Diğeri de küfrün, şirkin ve isyanın gereği yaşanan bir hayatın amelleri, hareketleri. Eğer insanlar inanırlar ve inançlarının gereklerini bu anlamda yerine getirirlerse, inna la nudiyu ecra men ahsene amele, artık onlar en güzel ameli işlemişlerdir. İşte bizim imtihan konumumuz olarak bize sunulan böyle yapasınız diye, bunu kim yaparsa onu biz aşağı çıkaracağız diye imtihan birimi olarak sunulan ahsene amele, demek ki inancın gereği amellerin en güzel oluşuyla anlaşılacakmış. Ne yaptınız? O konudaki imanınızın gücüne göre, değerine göre, faziletine göre, şerefine göre, derecesine göre siz en iyi amel işlediniz. Bakın amellerinize, hangisi inancın gereğiydi? Bu o kadar zor değil herhalde. Bir günlük amel hayatımızı, bir günlük eylemimizi, kavil ve sözlerimizi, fiil ve hareketlerimizi bir günlüğü listeleyelim. Her birinin başında tek tek duralım. Bunu ben neden yaptım? Kur'an'ın bana sunduğu bir imanın gereği miydi? Sünnetle kazandığım bir inancın gereği miydi? Yoksa ben bunu neden yaptım acaba diye üzerinde duralım. Evet dediklerimiz ahsenu amela, evet diyemediklerimiz yarın pişman olursak diye korkup değiştireceklerimiz olsun. yani şimdiden henüz aklımız başımızda, canımız boğazda değil olarak hayatta olduğumuza göre hemen pişman olalım ve yeniden niyet edip güzel ameller işlemeye çalışalım. Değilse insanlar kendi kafalarına göre galiba benimki güzel oldu, ha beğendim şimdi benimki daha güzel oldu demelerine nereden hak kazanıyorlar değil mi? Yani insanlar amellerinin neyle güzel, neyle kötü ya da çirkin olduğunu neye göre karar verecekler? Bir gerçek yetkili, bir tam yetkili olmalı değil mi? İşte Kur'an'ın bu bölümü bana gerçek yetkilinin Allah ve Resulü olduğunu anlattı. Yani vahiy olduğunu anlattı. Demek ki insanlar inanacaklar ve inançlarının gereğini yerine getirecekler ki bu ahsen-u amela olsun. Allah Kur'an'ında diyecek, namaz kıl kulum. Emret ya Rabbi, hazırım ya Rab, lebbeyk Allah'ım. Sen dediysen kılarım elbette dese ve şöyle bir suya batsa çıksa, sofranın başına bir otursa bir takla atsa ya da pencereyi açıp bir baksa bir ıslık çalsa ve tamam benim namazım buydu işte dese. Olmaz diyeceğiz çünkü salat kelimesinde dua vardır, sen dua etmedin. O zaman her birinde birer de dua etse. Penceremin açıp kapanmasını bitirme ya Rabbi. Yemeğin başında takla atmamı bitirme ya Rabbi. Hepsine birer de dua eylese. Ne anlamı var ki? Öyleyse o dua modelinin, salat modelinin nasıl olacağını Allah'a tekrar sormalı gerçek iman ehli olan kul. Ya Rab sen Rabbimsin, sen ilahımsın söyle bana. Sen bana merhametlisin, sen Rahman ve Rahimsin söyle beni yalnız bırakma. Ben nasıl salat edeceğim? Bu ikametü salat denilen görevi, bu namaz kıl görevini nasıl yapacağım? Şekilde görüldüğü gibi gidiver bakıver peygamberime elçi gönderdim ya sana onun dediği gibi, onun yaptığı gibi diyecek Allah da biz de onun yaptığı gibi yapacak ve Allah'ın emrini peygamber modelinde gerçekleştireceğiz ki yaptığımız ahsen-u amela olsun. Ülaike lehum cennatu adnin tecri min tahtihimul enhar. Onlar kendilerine adın cennetleri lütfedilecek insanlardır. Aman Allah'ım, ya Rab bizi mahrum etme. Yani şeytanı nasıl da susturuyoruz? Neredeyse hazırlanmıştı. İyi ki ayete devam ettik. Zaten Kur'an'ın modeli bu değil mi? Bıkmadan, usanmadan, bitti demeden devam etmek. Bakın orada bırakıverseydik. Şeytan herhalde şöyle edecekti. Senin amelin boşa gitmeyecekmiş. Ne olacak? İyi iyi, sana bir başarı belgesi verirler sonunda ve benimle ne farkın var? Sen onu asarsın mutfağına, yatak odana, benimki de olmaz sanki diye bizi neredeyse kandırmaya başlayacaktı. Öyle değilmiş. Allah, ahsen-u amela yapanların, en güzel amelle Allah'a kulluk yapanların, Allah'ın istediği gibi bir iman ve bu imanın gereği bir kullukla Allah'ın istediği gibi hayat yaşayanların amellerini boşa götürmeyecekti ya, bu amellerin karşılığı olarak o insanlara cennet vaat ediyor. Adın cennetleri. Nasıl bir şey ki? Başka çeşidi de var mı ki? Bakıyoruz Kur'an'a, naim cennetlerden söz ediliyor. Hult cennetleri var. Bir de Firdevs cennetleri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bir haber, bir müjdeli haber alıyoruz. Allah'tan bir şey istediğinizde Firdevs cenneti isteyin. Çünkü o cennetlerin en yücesidir diyordu. Öyleyse adın istemiyorum anlamına değil ama Firdevs istiyoruz. Ya da Firdevs cenneti için uğraşıyoruz. Bunun için gayret ediyoruz tabii. Hem sözü istiyoruz hem eylem olarak istiyoruz. İsteyeceğiz. Ya Rabbi bana Firdevs cenneti ver. O zaman onun gereğini yerine getirmek zorundayız. Yok, ben cennete en son giren olmak istiyorum. Onun için ona göre hareket edeceğim. Benimki az olsun, bu kadar yeter bana demeye kimsenin hakkı yok. En son girecek olan işte o ben olsam. Hayır, o ben olmamalıyım. Bu hadise göre, Kur'an'da anlatılan ayetlere göre cennet istemeliyim ve cennetin en yücesini istemeliyim. Ve hareketimi de ona göre eylemeliyim. Ya Rab, ben cehenneme gideceğim gitmeye. Ben öyle yaşıyorum da hani peygamberine şefaat hakkı verdin ya, o şefaata nail olup da cennete gidenlerden eyle beni demeye ne gerek var gibi değil mi? Yani peygamberimin elbette böyle bir şefaat hakkı olduğuna inanıyorum. Amma ne diye ben cehenneme gideyim, ne diye o hakkı bekleyeyim? Ben de cennete baştan garanti giden, evvelun olandan, sabikun olandan, şu hani öncekilerden varmış ama sonrakilerden de olacakmış, o garanti cennetliklerden olayım. Ondan sonra hatta Allah bana bir lütuf ve ihsan olarak sen de git cehennemin o geçici bölmesinden sen de birazlarına şefaat eyle de onları kurtar gel dediklerinden olayım. Ne diye ağzın isteyeyim Allah'tan? Yani şefaatine nail eyleden öte, yani peygamberimizin o mahşerde şefaatini falan kastetmedim. Ya da diğer şefaat haklarını söylemek istemedim. Elbette onlara inanan birisi olarak söylüyorum ama ben neden birilerine şefaat edecek düzeyde bu işi baştan hak etmiş, baştan sonra zaten Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanıp da cennete gitmeye hak kazanmışlardan olmayayım. Öyleyse Allah'tan çoğunu isteyeceğim. Allah'tan büyüğünü isteyeceğim. Allah'tan Allah'ın şanına yakışır isteklerde bulunacağım. Ve adın cennetini ben buna razıyım, firdevs istemiyorum demeyeceğim. Cennet istiyorum, cennet için çalışıyorum ama firdevs istiyorum diye çalışacağım. Çünkü aleyhissalatü vesselam kitabında cenneti tarif ederken hatta orada içeceğimiz içeceklere varıncaya kadar detayına varıncaya kadar anlatırken arada bir de şöyle diyor ve fî dâlik felletenâfesil mütenâfisûn. Gelin yarışanlar bunun için yarışsınlar. Bütün insanlar bunun için yarışa çıksınlar. Hangimiz daha ötesine, hangimiz daha yükseğine çıkacak diye. Olsun benimki bu kadar demeyin diyor sanki. Bir başka ayette de ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin ve devamı ayetin diyor ki cennet için müsaraat edin, yarışın, uğraşın, didinin, çalışın, çabalayın. Öyleyse biz de cennet için ve en yüksek makamı için uğraşacağız. Cennete garanti gidenlerden olmak için. Hazreti Ömer Efendimiz döneminde radıyallahu anh Müslümanlardan biri dua ediyormuş. Ya Rabbi beni azlardan eyle diye. Hazreti Ömer biliyorsunuz çok titiz birisi. Varsa sünnette böyle bir model, duymuşsa peygamberden, kitapta varsa böyle bir şekil, ne âlâ değilse anında el koyacak, işini bitirecek, adamın defterini dürecek. Hemen müdahale ediyor. Söyle diyor, ben böyle bir dua duymadım, ya peygamberden duyduysan söyle, ya değilse kaynağını söyle. Adam gayet serin, soğukkanlı diyor ki, Vakıa suresinde Allah kıyamette insanların üç grup olacağını haber veriyor. Bir, Ashabul Meş'eme, cehenneme gidecek olanlar. Defterini solundan alanlar. İki, Ashabul Meymene, cennete gidecek olanlar. Hesapları, kitapları görülüp, işte biraz dengelenip, plan edip, az affa uğrayıp, ötekinden alıp, berikine verip, yani bir hesap kitaptan sonra cennete gidecek olanlar. Kitabı sağından verilenler, bir de Es-Sabikun, Es-Sabikun olanlar var ki, mukarrabundur bunlar, garanti cennete gidecek olanlar, sanki hesapsız kitapsız gidecek olanlar, işte onlar için Allah diyor ki, سُلَّتُمْ مِنَ الْاَوَّل۪ينَ وَقَل۪يلٌ مِنَ الْاَخِر۪ينَ Öncekilerden bir büyük grup, ama sonrakilerden de az bir grup olacak. İşte o azların içinde kıl beni ya Rabbi diye dua ediyordum. Tamam diyor, Allah mübarek kılsın, Allah duanı kabul buyursun. İşte söylemeye çalıştığım buydu, değilse, yani konuya pek girmek istemedim, şefaatli değildi, vardı, yoktu filan anlamına getirmeyin. Yarım buçuk dinleyenler tekrar düzgün dinlesinler. Ne peygamberimin şefaat hakkını ne de Allah'ın izin verdiklerine şefaat hakkı verileceğini reddediyor veya gale almıyor olarak konuşmuyorum ve konumuz o da değil. Ama filanın şefaatıyla cennete girmek için pespaye, farklı atalet içinde gafil yaşamaktansa şefaat hakkına sen nail olmayı iste dedim Müslümana. Yani ben kendi şahsıma şöyle demem gerekmez mi? Ya Rab beni garanti cennete gidenlerden eyle ama bunun için amel edeyim ve de şefaat hakkı ver bana da birilerine de ben şefaat edeyim. Öyle olunca daha bir iyi bir Müslüman olmaya gayret edelim istiyorum. Yani ulaike lehum cennatu adnin, bu adın cennetlerini ben istiyorum. İstemek durumundayım. Lakin cennet isteyeceğimde ya Rabbi adne razıyım, naim cennetlerine razıyım, dahasını istemiyorum bile demeyeceğim. Bakın ey Kur'an'ın muhatapları, dünya platformunda hangimiz daha azına razı olduk bugüne kadar? Söyleyin 10 yıl öncesine göre hepiniz daha dünyevileşmediniz mi? 20 yıl öncesine göre hayat programınızda hepiniz daha doyumsuzluğun ürünlerini göstermediniz mi? Öyleyse neden dünyada hatta ki hesabını ödemekten aciz olduğumuz bu mal hırsı, dünya hırsı neden bu kadar önde gider de cennet için, cennetlik bir hayat için azar az olacağız? Karşılaşıyorum, dostum biliyorum, sevgisini ısrar ediyor, nazlanma imkanı buluyorum, hemen yükleniyorum. Ne olur diyorum, bak kurbana kadar bir ay var, Ramazan'a kadar 50 gün var, yok senin doğduğun güne kadar, şu öleceğin güne kadar bu zaman var, hadi bir haftada bir Kur'an meali bitir, bir haftada da 2000-2500 hadis bitir diyorum. Adam boynunu büküyor, lütfen diyor, çok oldu. Niye? Sevabı çok olacak ya. Kur'an'la daha çok beraber olacak ya. Zamanını daha çok bu işe ayıracak ya. Nazlanıyor, daha azını istiyor. Sen bilirsin, 2499 olsun öyle söylüyorum. Çünkü okunmayacağını zannediyor, öyle alıştı. Az da idare etsin, iktifa etsin, yetinsin bu kadar demediler mi insanlar? Bir elem tere öğrendi, 10 yıl idare etti. Bir de lilafi, bir de 10 yıl yeter demedi mi insanlar? Yani arada bir cumada, bayramda bir, bazen takvim yaprağında ya da işte bir sohbet toplantısında duyuverdiği şeylerle idare değil. Hatta sen yücesin, sen adamsın, sen büyüksün, sen farklısın, sen bu işi kıvırdın, tamam, evelallah çoktan becerdin denildi de insanlar atalete sevk edilmediler mi? Demek ki cennet istiyoruz, daha ötesi için uğraşıyoruz. Bakın cennetin bir tarifini alıyoruz burada. Gerçi aleyhissalatü vesselamın şu sözünü hiç unutmadan bunlar üzerinde duracağız. مَا لَا عَيْنٌ رَأَيْتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Ne bir göz görmüştür, ne bir kulak duymuştur, ne bir insan hatır ve hayaline getirebilir oradaki nimetleri. Ama ne diye anlatılıyor öyleyse? Düşünüyor, iman ediyoruz, güzelliğini kavruyor, ona talip oluyoruz, onu istiyoruz. Allah bizi ondan mahrum etmesin diyoruz. Tecri min tahtihimul enhar. Oradakilerin altlarından ırmaklar akacak. Bu tabiri duydunuz. Altından ırmaklar akan. Yıllar yılı beni de meşgul etti. Ne demek olduğu üzerinde düşünürdüm. Çünkü bir şeyin altından ırmak olarak düşünülmesi. Yani bu tabiri özellikle böyle kullandım. Bir şeyin altından ırmak olarak düşünülmesi. Hatta kimi arkadaşlarım, kimi Müslümanlar bu ırmakların gümüşten değil, bakırdan değil, demirden değil, altından aktığını iddia bile ettiler. Yani altın ırmak, altın su olarak akıp gidiyor. Öyle değilmiş fakat. Yani bir şeyin altı olarak altından, başka bir kelimeyle zemininden, alt tarafından ırmaklar akacak. Peki bu hani tarlanın alt başı gibi öte taraftan mı? Öyle de düşündüğümüz oldu. Bazen köşkler yaptık düşünce dünyamızda. Altı cam bile oldu, her tarafın cam olduğu gibi. Bu köşkler nehirler üzerinde, denizler üzerinde kuruldu. Altından da ırmaklar aktı, gördük. Balıklar geldi, kafamızda şekillendirdik. Aydınlıklar oldu, cennetin nurlarını oraya yerleştirdik filan. Ama bir türlü de mutmain olmadık. Meğer cenneti tanımıyormuşuz. Bakın cennet, hani kökler üzerine yükselmiş bir gövde düşünüyorsunuz, ağacın gövdesi. Belli bir yükseklikten sonra dallar başlıyor, sonra yapraklar ya, işte yaprakların hizası ve üstüne cennet diyormuş Arapçada insanlar. Öyleyse o üst taraf cennet olunca alt tarafta da ırmak akar, yani ağacın dibinden de akar, kenarından akar. İşte ağaçlık bir bölge ve ırmaklar akıyor. Bunun ne anlamı var? Onu bilemem, dünyadakine benzemiyor ki zaten. Allah böyle tarif ediyor, ne yapayım ki? Ve fakat bununla birlik farklı bir cennet kavramı çıktı Kur'an'da karşımıza. Bakın burada cennetliklerin altından ırmak akacakmış. Yani tecrimin tahtihim, Arapça biraz bilenler tecrimin tahtiha ile tecrimin tahtihimin farkını fark edebilecekler. Yani tecrimin tahtiha olsaydı cennetin altından akacaktı. Ama burada cennetliklerin altından ırmaklar akıyor. O ne demek? Cennetlikler böyle ırmakların üzerine yüzüyorlar filan mı? Öyle değil. Çünkü bir başka ırmağın birinin altında akması konusunu Kur'an bana şöyle öğretiyor. Firavun vardı ya, hani şu hain ve zalim, hani kafirin büyükleri olarak tanıtılan, net kafir olarak bildirilen Firavun vardı ya, o Mısır'daki ırmaklar için, nehirler için, başta Nil için belki diyordu ki, ve hâzihil enhâru tecrî min tahtî, işte şu nehirler, onlar benim altımdan akıyorlar. Yani onun altında değil, benim taht-ı tasarrufumda, dünkü tabirle benim emrim altındalar, ben egemenim onlara, ben istediğimi yaparım, ben nasıl istersem öylece yapabileceğimi şimdiden size söylüyorum diyordu. Ya da beni böyle bilin diyordu. Demek ki bir bölgenin hakimi ya da Firavun için söylersek Mısır'ın çevresinin hakimi durumunda olduğunu iddia ederek bu nehirler de benim, bu toprak da benim, siz de benimsiniz, bana isyan edemezsiniz, beni dinleyeceksiniz hepiniz, benim tahtımda, benim altımda, benim dünümde, benim emrim altında, benim tahtı tasarrufumda, egemenliğim altındasınız, alt kelimesini kullanıyorum, emrim altında, tasarrufum altında, egemenliğim altındasınız, işte nehirler de öyle diye anlatıyordu ya, oradan da hareketle diyorum ki, cennetliklerin nehirlere bir etkinliği ve egemenliği vardır. Yani cennetlikler nehirleri, o ırmakları istedikleri gibi kullanabilecekler sanki bu anlama göre. Tahtı tasarruflarında egemenlikleri altında nehirler var. Tecrimin tahtihimul enhar, altlarında ırmaklar akan, yani onların emri altında bulunan, ırmaklar bulunan farklı bir ortam. Mesela buna göre yine sadece bir düşünce dünyasının ürünü olarak söylüyorum. Ne ayet ne hadistir demiyorum. İnşallah cennetlik bir hayatı Allah bize kolay kılar da cennete gidersek sonunda ben cennette nehrime emredeceğim. Şöyle biraz havaya doğru bir daire çizsen, hatta bir sekiz yapsan, bir perende atsan, az biraz mavi aksan derken rengin mora dönüşse, kırmızı olsan, sonra sarı olsan, yeşile doğru beyaz, bemberrak, sonra siyah olsan filan diye parçalansan, birleşsen, sekize ayrılsan, beşe düşsen gibi istediğim gibi akmasını isteyeceğim. Veya burada fışkırsan, şimdi dursan, başka yerden gelsen, yönün değişse, yan aksan, düz aksan istediğim gibi söyleyebileceğim. Peki böylesi dünyada olmaz tabii, cennette olacak. Emrim altında nehirler, istediğim gibi akan, istediğim şekle giren, istediğim biçimde olan. يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ. Orada takılar var. Müslümanlar ziynet eşyalarıyla da iç içeler. Altından ya da gümüşten başka başka varlıklar. Kimi ayetler onların çeşitlerine haber verir. Ben burada bu kadar söyleyip geçiyorum. Ama elbiseler de var. وَيَلْبَسُونَ ف۪يَابًا هُدْرًا. Yeşil, yeşilin her tonumu, bilmem ki cennet yeşili işte, min sündüsin ve istavrak, ince ya da kalın ve her ikisinden ipekli elbiseler. Dünya ipeği değil tabi bu, cennet ipeği. Peki ben dünyada giymemiştim orada, cennet hak etmek için giymemişsen Allah sana cennette ipekli elbiseler versin. Bir de müttekiine fiha alel eraik, orada koltuklar var. Müminler, cenneti hak eden, ahsen-i amela yapan Müslümanlar o koltuklara yaslanmışlar, işte çevreyi seyrediyorlar. Nimet sevap, ne güzel bir karşılık, ne hoş bir mükafat ve hasunet murtefaka, ne güzel bir karargah, ne hoş bir yaşantı, ne güzel bir durum, ne hoş bir hal olacak onlara. Müttekine fiha alel eraik, koltuklara yaslanmışlar. Koltuklar, İnsanlar koltuk kavgasındalar. Bunu mu anlatalım burada? Demez değil mi? Ya da evlerindeki koltuklarla ömür tüketiyorlar. Değer mi? İlgi kuralım mı? Yazık değil mi? Koltuk aldıydık, alacaktık, almak üzereydik. Ya alsaydık birazı veya değişiği ya da öteki veya beriki olsaydı, 3 ay geçmiş derken 5. aydan sonra değiştirmişiz, tozunu alacaktık, almak üzereydik, üzerine şunu koyacak, sonra bunu edecektik, hatta kılıf diktirecektik, ya aşınmasın diyecektik, rengini beğenmek için 3 ayımızı harcamıştık, şimdi de rengini kapatmak için 3 ayımızı harcıyoruz. Hayret doğrusu, neden insanlar böyle anlamıyorum. Halı almak için, bir halının desen ve rengini beğenmek için günler kafa yoruyorlar, zaman harcıyorlar, para veriyorlar, sonra üzerine örtüyorlar. Dur, aman solmasın, görmesin kimse diye. Binde bir bazen, arada bir zaman zaman lütfen açıyorlar. O da kendilerine değil. Hani bazı erkekler bilirsiniz, hanımlarından özel şikayette bulunurlar. bu ne menem hanımlıktır, bu ne menem hizmettir, insanlıktır, başka başka insanlara, yani haşa, tezgaha çıkmak adına değil, teşhir salonunda bulunmak adına değil, yani dostlarına, arkadaşlarına, günlerine, bulutlarına giderken rengarenk çeşit çeşit giyerler de, kocalarına ben eve gideceğimde şöyle farklı biraz güzel giyinip de karşıma çıkmazlar diye şikayet edenler duyarsınız ya, bu arada tabii şikayet edilenlerin kulakları şınlasın diye söylemiş olalım. İnsanlar da böyle güzel güzel koltuklar alıyorlar evlerine kendilerince, aman şu kumaştan olmadı bundan, deseni şöyle tipi böyle şekli böyle olsun, sonra üzerine bir kılıf diktiriyorlar, geçiriyorlar, tamam o altta kalsın, kimse görmesin. Bazen arada bir kılıf yıkanacağında lütfen, o zaman da çarşafla örtmeyi ihmal etmiyorlar ya, etmeyin. Madem öyle, siz bakacaksınız, öldükten sonra mı kullanacaksınız onu? Yorganlarını, yastıklarını kullanamayanlar, eşyalarını kullanamayanlar, kenara koyverenler, lüks ve israf olarak kullanmayı söylemiyorum, onu böyle tercih edin demiyorum ama yani insanlar nedense koltuk konusunda farklı düşünüyorlar. E niye geldim ben buraya? Ben cennetteki koltukları söyleyecektim. Cennette farklı koltuklar olacakmış. Ne saltanat koltuğu, ne taht ve koltuklar, ne evdekiler, ne mobilyacılardakiler, ne diğerleri, ne makam koltukları, ne mevki koltukları değil. Ama cennet koltukları olacak. Müslümanlar şöyle kurulup çevreyi seyrederken, hem cennet planında zevk alırken, bir de cehennem gösterilme imkanları olacakmış. Galiba o tarafa dönüverecekler ya da bir pratik özel görünüm imkanı bulacaklar ve de cehennemi seyredeceklermiş. Mutaffifin suresinde de vardı. Alel era iki yanzurun. Çevreyi seyredecekler diye. Oradan esinlenerek söylüyorum. Bir tefsirde görmüştüm. Cehennemi seyrederken Müslümanlar, cehennemdekiler şöyle bir telaş, şöyle bir ızdırap içinde olacaklarmış. Yani cehennemde böyle korkunç azabın içindelerken ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bir kan içiyorlar, bir irin içiriliyor onlara, bir beyinleri darmadağın ediliyor, bir bağırsakları deşiliyor. Bu arada cehennemin kapıları açılacakmış da fark edeceklermiş. Aman cehennem kapıları açıldı, neredeyse bitti mi azap, acaba tamam mı ceza derken koşacaklarmış. Hurra, hepsi beraber. Ama tam kapıya gelmişlerken üzerlerine kapanı verecekmiş. Bu manzarayı cennettekiler seyredecek ve güleceklermiş. Ama cehennemdekilere bir azap daha, bir psikolojik azap daha, bir manevi ceza daha olacakmış. Tabii onlar da dünyada öyle yapmadılar mı inananlara? Hadi şunu yap da kurtarayım seni, hadi bunu yap da kurtarayım seni diye hep bir peşi sıra Müslümanlara bu tür işkenceler olmadı mı tarih boyunca? İşte cennet, nimet sevap, işte cennet ve hasunet murtefaka. Ne hoş bir konum, ne güzel bir durum, ne kadar rahat ve huzura erdirici, düşünmesi bile güzel ama düşünme imkanına sahip olmadığımız bir ortam ve güzel bir karşılık, hoş bir mükafat. Peki insanlar bu kadar güzel bir cenneti niye kaybediyorlar dersiniz? Bu kadar korkunç bir cehenneme neden talipler? Neden zalim oluyorlar? Alevler çepeçevre kuşatmış bir ateşin insan olmaya, su aman yok musun diye bağırdıkça erimiş madenler gönderilecek bir yerin neden talip oluyorlar? Devam eden ayetler bir örnek sunacak. İki arkadaş var. Galiba şöyle ya da böyle olanlar cennet ya da cehenneme gidecekler diye iki örnek sunulacak. Kur'an-ı Kerim zaman zaman örnekler sunar. Anlayabildiğim kadarıyla Allah elbette en doğrusunu bilir. Sanki biraz daha zor kavranır bölümlerde. Cenab-ı Hak bize örnek vermeden önce sanki şunu söylemiş oluyor gibi. Kullarım, bu dediğimi eylem olarak sizden görmek istiyorum. Ama biliyorum sizi, kapasitenizi, zaafınızı, yanlışa meylinizi, aziyetinizi biliyorum. Öyle olunca gelin bakın, ben Rahmanım, ben Rahim. Size rahmet ve merhametimin gereği bir de örnek veriyorum. Ama artık isyan etmeyin. Buyurun örnekten hareketle dediğimi anlayın ve gereğini yerine getirin. Mesela Bakara suresinin başında Kur'an karşısında insanları önce Allah ikiye ayırmıştı. Yolunu Kur'an'la bulanlar, ona danışan ve dediğini dinleyenler, Kur'an okuluna kaydolanlar, bunlar iman ehlidir. Allah'ın hayata karışacağına inanan insanlardır. Kayıp budur zaten. Allah'ı nasıl razı ederiz? Allah neye gazap eder bilgisini Allah bildirmese bilemeyiz. Bunun Allah'tan olacağına iman edenler ve bunu namaz gibi bireysel ve mali, bireysel ve bedensel planda ve infak gibi mali ve toplumsal planda icra edenler. Bunlar felaha erenlerdir. Bir de Kur'an karşısında nötr davrananlar, ilgisiz, Kur'an'ı gündemden kaldıranlar, kamufle edenler ya da gündemde olmasına razı olmayanlar, kafirler. Onlar için Kur'an'da bir uyarı varmış, yokmuş fark etmiyor. Onlar da öyle davranıyorlar. Azabın içine onlardı. Ama herkes böyle net kafir, net Müslüman olsa ya, Kur'an'a net evet dese ya da hayır dese ya, bakarsın kimileri bir öyle, bir de öyle davranıyorlar. Bir gün öyle, bir gün öyle demiyorum. Hatta aynı olayda bazen öyle, bazen öyle davrandıkları bile oluyor. Bunların pek çok vasfıyla tanıtılmasından sonra Allah, dikkat edin, kaçınmak zorundasınız. Bu özellikler sizde olmamalı. Böyle olmak zorunda değilsiniz. Aman ha vazgeçin dedikten sonra, meseluhum kemeselillezî diye, bakın onların örneğini, ben size farklı bir açıdan anlatıyorum. Şöyle bir örnek veriyorum. Bu örneği anlayın ve siz onu tanıyın diye Allah örnek veriyor. Allahu nuru semavati vel ard diyor Nur suresinde. Arkasından meselu nurihi diye örnek veriyor. Ya da Ankebut suresinde Allah'tan başkalarına sığınanlar, Allah'ın yolundan başka yol arayanlar ya da sığınak, barınak, korunak bekleyenler örümceğin evine buyurun dercesine bir örnek sunuluyor ya da başka örnekler. İşte bir örnek de burada. Anladığım kadarıyla cehennem ve cennet motifleri gözümüzün önüne serildikten sonra, cennetlikler ve cehennemlikler tanıtıldıktan sonra, işte insanlar eğer şu endişe, şu duygu, şu düşünceyle yaşarlarsa şuraya, değilse buraya gidecekler dercesine, iki kişilik bir örnek anlatılacak. Yani bir örnek verilecek ki iki arkadaş, iki tanıdık var karşı karşıya, yan yana bunlar, birinin şöyle, birinin böyle bir hayatı, onlara baka baka biz cennete mi, cehenneme mi gidiyoruz? Neredeyiz, hayatın neresindeyiz fark edeceğiz. Bakalım, örneğe kulak veriyoruz. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ Şu iki kişinin örneğini söyle onlara ey peygamber. Dün o söyledi, bugüne kadar söylene geldi. Bugün söz bende diye ben söylüyorum. Sen de arkadaşına, kocana, karına, çocuğuna, dostuna, tanıdığına, bildiğine anlatıver. Ya da telefonunu bunun için kullansan ayıp olur mu? İstersen bir dene. Hatta arabana bin sırf bunun için. Bir dostuna git, halandır, teyzendir belki, amcan, dayın olabilir. Ya da epeydir görmediğin, aylardır hatta ilgi kuramadığın birine git ve de ki, bak ben sana bir örnek anlatmaya geldim. Bunu Rabbim Kur'an'da Kehf suresinde 32. ayetten itibaren anlatıyordu. Ben de sana duyurmaya geldim de. Değmez mi? Belki de belki hayatının en güzel ameli olacak da diğer amellerinin çarpan katsayısı buna göre belirlenecek. Yani en güzel amele göre değerlendirilme modeli de varsa belki bu en güzel olacak. Bir gayret edelim. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ Şu iki adamın haline bakın. Şu iki adamın örneğini düşünün. Neymiş onlar? Bir, cealnâ li ahadihima cenneteyn. Tabi bir yok orada da ben birinciyi söylüyor Allah diye dedim. Onlardan biri için Allah cenneteyn min a'nâbin üzüm bağları vermiş. İki tane üstelik. Kocaman kocaman iki tane bağı var adamın birinin. Diğerini daha tanıtmadık. Ve hafefnâhuma binaklin o üzüm bağının çepeçevre etrafı da hurmalık. Hurma ağaçları dolu. Ve cealnâ beynehumâ zer'a ve o bahçelerin arasında da ekin tarlası var. Başka? Kiltel cenneteyni. İşte iki cennet, bu iki cennet de her biri de, bu iki bağ da, bu iki bahçe de âtet ükülehâ ne verecekse veriyorlar. Bütün yemişlerini ortaya koyuyorlar. Bütün ikramlarını sunuyorlar, tabiri caizse meyvelerini, olanları, ağaçlar ürünlerini veriyor ve asmalar, çubuklar üzümlerini veriyor. Yani bağda, bahçede, yerinde velem tazdim minhu şey'a, hiçbir eksik bırakmıyorlar. Yani eyvah, bu ağaç bu sene üzüm vermemiş ya da ürün vermemiş ya da bu asmadan bu sene üzüm olmamış demeye de hiç kimse cesareti olmayacak. Yani zulmetmiyorlar tabiri kullanıyor Allah. Gerçekten enteresan değil mi? Yani o ağaçlar, o bahçeler, o ekinler, o tarlalar ne vereceklerse hepsini veriyorlar. Görevlerini tam yapıyorlar. Dahası ve feccarna hilalehuma nehera ve her ikisi arasında da nehirler var. Nasıl? Tarif etmem biraz zor oluyor elbette. Ama sen biraz anlamaya çalış. Şöyle ben düşünebildiğim kadarıyla bir ekin tarlası düşündüm, kocaman. İki tarafında bağ var, üzüm bağı. O üzüm bağının, hatta belki tarlanın da çepeçevre her tarafı ağaçla donatılmış. Meyveler var, üzümler var, yiyecekler var, ekin var, tarla var ve ırmaklar da var, nehir de var. O kadar mümbit, o kadar güzel bir yer gibi düşündünüz mü? Ve kâne lehu semar, bütün imkanlar ortada, meyveleri, ürünler ortada. Fekâle li sahibihi, bütün bu imkanlarla bu iki bahçenin sahibi adam arkadaşına ve huve yuhaviruhu sohbet anında diyor ki, birlikte konuşuyorlar, şöyle laf lafı açmış konuşuyorlar ya da öteki halini ahvalini etkinlik ve egemenlik pozisyonuna sokmak için laf açmış, hakimiyet iddiasıyla konuşuyor. Ene ekseru minke malen ve anzu nefera, diyor ki benim malım çok, benim çevrem geniş, benim oğlum var, benim kızım var, benim hısım akrabam büyük, benim tanıdıklarım, bildiklerim falan yerde filan filan yerde falanlarım var. Sen ki, sende bir şey yok diyor. Derdi ne? Malı var adamın, mülkü var, saltanatı var, imkanı var, neleri ve neleri var adamın. Olsun anlamıyor ama diyor ki, ben senden daha kalabalık bir grubun insanıyım, çevrem geniş ve ben malım, mülküm, saltanatım çok olan birisiyim. Zenginim, imkanım var benim, yaptırım gücüm var diye başlıyor tabir caizse hava atmaya. Arkadaşıyla beraber, o onu tanıyor, o da onu tanıyor ama işte bu tanışmanın ürünü adam kendi kendine gurur ve kibire kapılıp konuşmaya başlıyor. Böyle insanlar var tabi. Yani malım var, mülküm var diye, benim hem çok diye, ben istediğimi yaparım diye insanlar istedikleri gibi bir hayata dönmüşler. Sonuç, Allah'ı karıştırmadan yaşanan hayatın sonucu neyse ona dönüş. Mesela 68. sure Kalem suresinde En kâne zâ mâlin ve benîn idâ tütle aleyhi âyâtuna kâle esâtîrul evvelîn diyen bir adamdan söz edilir. Malı varmış, mülkü varmış, oğlu kızı çevresi varmış, imkanları varmış diye ayetler kendisine okununca, ayetler kendisine duyurulunca başlıyormuş. Yok bunlar çağdaş değil, bize göre değil, eskilerin masalları, hikaye şeyler bunlar, mitolojik olaylar, bunlar beni ilgilendirmez diyormuş. Bu adamın önceki ayetlerde farklı özellikleri var. Çok yemincidir, alçağın birisidir, dedikodu yapmayı pek sever, alay eder, hayra engel olmaya çalışır, kaba sabadır, bütün bunlardan öte daha bir hain, daha bir zalimdir filan. İşte onlar anlatılır da neden öyle hareket edermiş? Çünkü malı varmış, çünkü evladı ve yali varmış, çevresi varmış, imkanı varmış adamın. Ama bütün bunlar onu isyana sürüklemeyecekti ki, ben senden daha zengin ve çevre adına daha azizim, izzet ve şeref sahibiyim. Benim varlığım, benim insanlarım, benim kölelerim, benim müstahdemlerim, benim çalıştırdıklarım, benim imkanım, benim çevrem var. Sen nesin ki zaten zillet içindesin deyiveriyor. Böylece وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, giriyor bağına bahçesine. Ama وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِ, kendine zulmediyor. Yapacağını yapmadan giriyor. Yapmayacağını yaparak giriyor. şımarık giriyor, gurur ve kibirle giriyor ya da enaniyetle giriyor, Allah'ı unutarak, o malı vereni unutarak giriyor ya da elinden alınabileceğini unutuyor. Unutması bir yana daha bir küstahça diyor ki, قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Mümkün değil. Bu ebediyen bende kalacak, benden çıkmayacak diyor. Nasıl da cesur. Nasıl da cahil. Zaten cahil olmasa cesur olur mu? Bu cesareti cehaletinden değil mi? Olur mu öyle şey? Mümkün değilmiş. Zannetmiyormuş. Kesinlikle. Dahası var. Ve ma azunnu sa'ate kaimeten. Kıyamet kopmayacakmış bir kere. Yani o ölmeyecekmiş. Hadi diyelim ki öldü kazara. Hadi bu da öldü. Ölecek diyelim. Ölmeyecek de. Ve le in rudittu ila rabbi. Ölür de Allah'ın huzurunda kendimi bulursam, le'ecidenne hayra minha munqaliba. Allah'ın huzurunda ben bundan daha hayırlısını ümit ediyorum. Çünkü ben bu işe layığım diyor. Tabi adam kafası çalışıyor ya, Allah ona vermeyecek de kime verecek? Sonra ne diye ötekine vermedi de buna verdi? Sonra ne diye bu adamdan alsın da başkasına versin? Bu biliyor, bu beceriyor. Bak nasıl da sıraladı ağaçları, üzümleri, bağları nasıl budadı, hazırladı. Ürünler konusunda nasıl kafası çalıştı. Bütün piyasayı nasıl da alt üst etti, nasıl da becerdi. Elbette bu işe layıktır yani. Allah bundan alacak. Sonra ne olacak ondan sonra? Kime verecek de? Yani alsa 3 gün sonra darmadağın edecek birilerine mi? Sonra ne diye bundan alsın? Bu adam bu işe çoktan layık. Ölmeyecek. Ölüm bununla ilgili değil ya zaten. Heyhat. Böyle bir adam varmış tarihte. Allah anlatıyor, evet. Peki ya bugün sen ve yanında da var mı böyle insanlar? Bak bu sözüm hiç kimseye değil. Sakın ha, dostluğumuz bozulmasın. Hiç kimseye itham etmek için söylemiyorum ama Allah için söyleyin. Siz de biliyorsunuz, ben de bildiğimi zannediyorum. Aynen bu inançta olan çok insan görmedik mi? Ya da biraz daha cesur olsam mı? Bir gayret etsem söylesem mi? Nice olaylarda hatta bazen bu yanlışı biz de yapmadık mı? Mala sarılırken mi? İşe dört elle sarılırken mi? Bazen dünyayı kucaklarken mi? Sanki dünyadan ayrılmayacakmış gibi plan yaparken mi? Aynı bu adamın yanlışına düşmedik mi biz bazen? Sanki dünya bizim, sanki biz dünyanın olduğumuz bazı zamanlarımız olmadı mı? Eğer sen hayır kesinlikle vallahi eminim diyorsan, tebrikler, teşekkürler. Allah mübarek olsun. Yani kimseyi tam derdinde değilim ama çok ciddi bir problem var ortada. Bakın az önce neler okuduk? Cehenneme gidenler olacakmış, korkunç bir yanlışta olurmuş onlar. İşte onların yanlışını bireysel planda Allah önümüze serdi bir şahıs örneğiyle. Bakın bu adam ne yapıyormuş? Malı varmış, mülkü varmış, bağı bahçesi varmış. Gerçekten de enteresan bahçeler. Yani zor bulunur cinsten. Sulak bir arazi, bağlar ve bahçeler, ağaçlar, ürünler hiç de hiç meyvasını verme konusunda isteneni geri çevirmiyor. Ne verecekse dahasını daha mümbit biçimde ortaya koyuyor. Böyle bir imkana sahip adam cennetine, o bağına, bahçesine girerken kendisine zulmediyor ama. Ne kadar yazık. Vah, keşke görseydi. Ah, keşke bilseydi. Ne olaydı, isyan etmese, gurur ve kibire kapılmasaydı, kendinin olacakmış. Mümkün değil, elinden çıkmazmış. Aman efendim, o zannetmiyormuş. Sonra kıyamette aslında kopmayacakmış, ölmeyecekmiş ama diyelim ki öldü, ondan daha ayrısının kendisine yeniden döndürüleceği konusunda ciddi bir beklentisi varmış. Beklesin. Hatta beklentiden öte garantisi varmış. Olsun, kimden aldıysa o garanti belgesini. Ama ben beni ve bizi düşünüyorum. Bazen aynı yanlışı biz de yapıyoruz. Ne gibi mi? Mesela nice imkanlar ve fırsatlar yaşıyoruz sıhhat ve afiyet adına. Sanki bizden alınmayacakmış gibi gaflet ediyoruz. Yalan mı? Sanki dimdik ayakta olacağız her zaman. Bastığımız yer göçecek. Çaksalar çivi gibi sanki eğilmeyeceğiz. öyle değil mi? O sağlık, sıhhat ve afiyet elimizden alınmayacakmış gibi yaşamıyor muyuz? Değerlendiriyor muyuz peki? Onu size bırakayım. Sanki bu çeşmenin suyu kurumayacakmış, bu gelirler bitmeyecekmiş gibi bir harcama programıyla ömrümüzü tükettiğimiz bir gerçek değil mi? Unutmuyor muyuz sanki öleceğiz ve yeniden dirilip hesaba çekileceğiz? Mübalağa ettim mi? Doğru değil mi dediğim? Sanki oğlumuz, kızımız hep yanımızda kalacakmış. Sanki kardeşlerimiz, dostlarımız, tanıdıklarımız, bildiklerimiz hep bizimle beraber olacakmış. Onlar hiç elimizden alınmayacakmış ya da biz onlardan alınmayacakmışız. Böyle değil mi hesabımız çoğu zaman? Ondan dolayı değil mi ölüm gelince şaşırdığımız, bir depremde yerle bir olan sadece evler değil, benlikler, kafalar, düşünceler, düşünce dünyaları değil mi? Bir yangın neleri yapmıyor ki sonunda? Neden ciğerler yanıyor anlamıyor musunuz? Olacak demeyi bilmiyoruz da ondan değil mi? Elbette insan dayanabileceği şeyle imtihan etmeyi Allah'tan isteyecektir. Zor olanları istemeyecektir ama biz çoğu zaman sanki ölmeyecek, sanki yeniden dirilmeyecekmiş gibi yaşamıyor muyuz? Buna göre insanlar ellerindeki imkanların ellerinden alınmayacağını iddia ediyorlar, ona göre yaşıyorlarsa buradaki insanın yanlışına düşmediler mi? Tarihte bunun çok daha güzel bir örneğini yine kitabımız bize anlatır. Bu sureden 10 sure sonrasında. Bakıverin lütfen ona. Demeyeceğim adını da, konusunu da söylemeyeceğim. İnşallah bir sonraki derste unutmazsam demeye çalışırım ama bir sonraki derste siz hazırlıklı gelirsiniz inşallah. 10 sure sonra Allah malına mülküne şımarık, kendi kendine var zanneden, bunlar benim benden alınmayacak, ben kafamı çalıştırmışım, bendeki bir bilgiden kaynaklanıyor, ben biliyorum da ondan, ben bu işi böylece beceriyorum diyen birinin nasıl da yere batırıldığını, malı mülkü her şeyiyle yerin dibine geçirildiğini haber veriyordu. O örnekle birlik düşünüyor ve inşallah sözü bir sonrakine bırakıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.